Düşüngeç. Bu sabah çok çirkin bir şey yaşadım. Aslında yaşanmışlık denemez. Onun yerine iğrenç bir duyguyu içimde besledim. Yaşadığım bir şey bu duyguyu beslememe sebep oldu. İşe her gün otobüste gidip geliyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Kullandığım otobüs çift katlı ve 1,5 saate yakın sürüyor yol. Çift katlı olduğu için yer bulabiliyorum. Normalde İstanbul standartlarında, şartlarında daha doğrusu yer bulamazsın. Otobüslerde oturan insanlar görüyorsanız, o insanlar genelde daha gün doğmadan otobüse binmiş. Akşam 10 dedin mi artık uykusu çok fazla gelip de 12'de perti çıkan o insanlar oluyor onlar. Ben 7'de kalkıyorum. Genelde 5.30-6 sularında kalkanlar yerleri doldurmuş olur ama çift katlı olduğu için otobüs tek tük oluyor. Çift katlı otobüs kaç kişi alıyor bilmiyorum. 40 kişi mi? Yani düz hesap öylesine söylüyorum. Aşağıda 20 olsa yukarıda 20. 5-6 tane yer kalmış oluyor. O da üst katta oluyor. Ve otobüs gelirken ön camından üst katın ön dörtlünün boş olup olmadığını görüyorsun. Gündüz tabii ki dolu oluyor ama şu şekilde dolu oluyor. Sivri zekalının biri ikili koltuklardan bir tanesine oturup diğer tarafa eşyalarını dizmiş oluyor. Biri oturmasın diye. Ve ben de otobüse binmeden önce o sivri zekalıyla göz göze gelip ufak bir tebessüm atarak onun rahatını orada bozacağımı belli eden adam oluyorum. Otobüs geldiğinde biniyorum, çıkıyorum yukarı hemen. Gidiyorum yanına. Genelde diyorum ki işte affedersiniz oturabilir miyim diyorum. İşe yeni başladığım için bu çok olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama bu sabahki biraz böyle hafızama kazındı. Geldi otobüs işte baktım yukarıda bir tane nonoş bir tiki var. Nonoşlukla tikilik aslında birazcık zıt şeyler. Çünkü nonoş olmaya başladığın zaman yaşın gelmiş geçiyor olması lazım. Hatta biraz menopoz ayarında bir şey olması lazım değil mi? Öyle diyebiliyorum. Ama tiki daha çok böyle genç, R'leri yuvarlayan, moda takıntısı olan o tarz kızlara da tiki deniyor. Ama ikisinin karışımı bir şey gördüm yukarıda. Dedim ki tanrım çok kötü gelecek, çok kötü bir şey geliyor dedim daha başta. Çıktım yukarı dedim ki oturabilir miyim? Yanındaki eşyalara baktı. 2-3 tane bir şey var. Üstünde bir kürk var. Kürk leopar desenli. Bacak bacak üstüne atmış oturuyor. Yan oturuyor tabii ki. Eşyalarına baktı sonra arkaya doğru baktı. Hani yer var mı diye. Gördü tabii 2-3 tane yer gördü. Ama işte bir tanesi arabanın ortasında, bir tanesi en arkada falan. Ve bana bir şeyler söyledi. Ama ben kulaklıkla gittim yanına ve müzik çalıyordu kulaklığımda. İlk ne söylediğini duymadım. Çok merak ediyorum ilk ne söyledi. Herhalde ya keşke oturmasanız tarzında bir şey söylemiş olabilir. Çoğul konuştuğumu onu hiç zannetmiyorum. Oturmasan diyecek bir tavrı vardı. Ve dedi ki ben sığmıyorum buraya. O yüzden işte bacaklarım yetmiyor falan gibi bir şeyler söyledi. Yalnız kız hani birinin oturuşundan da anlarsın kaç boyunda olduğunu. 1,60 falan. Ben dedim ki 1,80 boyum var benim ve ben de sığmıyorum dedim. Yalnız o an öyle bir tavır sergiledi ki hani uf puf sen bilmem ne falan gibi bir böyle bir tavır sergiledi ve o kadar rahatsız oldum ki. Ölümüne rahatsız oldum. Neden biliyor musun? Parası var mı yok mu bilemiyorum. Parası olsa otobüste ne işi var? Ama üzerindeki kıyafetle, ayağındaki ayakkabıyla, elindeki telefonla birilerinin ona destek olduğunu veya para verdiğini, kısaca para verdiğini anlayabiliyorsun. Böyle bir durumda çok fazla rahatsız oluşumun sebebi şu. Bana o kız gibi destek olan biri yok ve ben birçok konuda kendimi geliştirmek için çok vakit harcadım. Fiziki beni insanlardan çok ayıracak yani ne çok yakışıklıyım ne çirkinim, temizim, enteresan kıyafetler giymiyorum, normal giyiniyorum. Aslında teknik olarak benden rahatsız olabileceği hiçbir şey yok. Fakat benim ondan rahatsız olabileceğim çok şey olmasına rağmen bu özgüven ve bencilliğin aynı bedende bir yandan da iticilikle buluşmuş olması, o etrafına bakışındaki ego ki bana arkadaşlarım egoist oluşumla alakalı dalga geçiyor. Bu kızın peki egoistliği, ben nasıl kalıyorum yanında? Halbuki benim alter egom kız hakkında diyor ki senin onun yanına oturman onun için bir lüks derken ben sessiz kalıp sen buradan kalk, burada senin ne işin var, ben geldim, işime gücüme gideceğim demek yerine oturabilir miyim gibi bir şey söylemişim. Ben o kadar abartılacak biri değilim. Normal bir adamım ama bu kızların veya bu insanların diyelim, bu tip insanların yanında normal kalmıyorum. Çünkü bu tip insanlar kendilerini geliştirmemiş olan ve hazıra konan insanlar oldukları için yer yer böyle şeylerle karşılaştığımda o kadar rahatsız oluyorum ki oraya oturmak zorunda kaldım. Çünkü kaldırdı eşyalarını. Senin de devam etmen gereken bir olay rutini oluyor ve oturuyorsun. Fakat oturduğum yerde o kadar rahatsızım ki yani koluma değsin istemiyorum. Kavga çıkarsam çıkartamadım. Neden çıkartamadım? Yani hakkımı savunsam desem ki senin desem bacağına herhangi bir küfür etsem orada bana tacizci rolü bindirilecek. O yüzden onu da yapamıyorum. Taburede oturur gibi böyle minicik yerde sincap gibi dikiliyorum abi. Anladın mı? Hani arkama yaslanayım istiyorum. Yaslanamıyorum çünkü kızın kürkü var ki kürk o kadar nasıl çirkin. Bir şeyde hani bir marka dersin ya, bu çirkinlikte hakikaten kürküyle bir marka olabilir. Bütün yolu öne doğru dirseklerimi dizlerime koyarak, çenemi de ellerime yaslayarak geldim. Ama o sırada nasıl sövüyorum yani. İstediğim şeyler var, söylemek istediğim hep böyle oluyor bana. Genelde ilk aşamada durum neyi gerektiriyorsa onu yapan biriyim. Hemen öyle duygularımla ilk aşamada cevap vermem. İlk aşamada önce bir içime atarım, sabır ederim. Çünkü o an değil, o anla alakalı daha sonra karar vermek isterim. Ve o anda zaten herhangi bir şey söyleseydim, kesinlikle işe gittiğimde yapmam gereken şeyler var. Bunların hepsi aksayacaktı. Aksadığında çok daha fazla iş başıma açılacaktı. Onun yerine sessiz kalmayı tercih ettim. Söylemek istesem iki çift değil, 10 çift lafım var. Zaten bunları da neyse ki paylaşabileceğim bir yer var. Ve bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Geçenlerde Kadıköy'den bir minibüse bindim. Minibüs şoförlerinin nasıl olduğunu benim İstanbul'da yaşıyorsanız size anlatmama gerek yok. Rezalet bir durumda. Korkunçlar, dehşet verici buluyorum çoğunu. Yani öyle bir ana denk geldi ki tam dar bir ana denk geldi. Biriyle konuşmam gerekiyordu ve konuşmaya devam etmem gerekiyordu. Minibüse binerken beklediğim bir telefon aniden geldi ve kapatamayacağım bir telefon. Kısık sesli konuşmaya devam ediyorum. Ama nasıl dikkat ediyorum? Yani cümle... İki cümlelik bir şey söylemem gerekiyor. 2-3 kelimede halletmeye çalışıyorum derdimi. Onu da kısık yapıyorum. Bir 5 dakika falan konuşmuşumdur ki yani minibüs şoförlerini de biliyorsunuz ağızlarına şeyi alıyorlar. Mikrofon alıyorlar ağızlarına. Kulaklığın mikrofonunu ağzına alarak konuşuyorlar. Bunu nasıl ses nasıl düzgün geliyor onu da anlamadım. Nasıl bir teknoloji? Ağzındayken o mikrofon. Adam ağzının sol tarafıyla konuşmaya devam ediyor. Ve bunu söyleyen bak bana bu adam dedi ki telefonları kapatalım falan dedi. Atar yaptı. Şimdi o hikayenin devamını anlatacağım. Ve bu adam muhtemelen sabah bunu yapmıştır yani. Sabah trafiğinde, şimdi ben bindim ya 11'lerde, akşam 11'lerde biniyorum. Trafik mürafik yok. Kimseyle konuşmasına gerek yok. Ama sabah aynı adamın o kulaklık mikrofonunu ağzına sokarak yüzlerce insanı rahatsız ettiğine eminim. Fakat aynı adam bana gelip demiştir ki telefonları kapatalım arkadaşlar. Ben bunu duydum. Lafın bana gittiğini anladım. Tek ben telefonla konuşuyorum. Kapatmamam gereken telefonu kapattım. Dedim ki ben seni yarım saate arayacağım. Boşta bir yer vardı. Geçtim oturdum. İçeride bir tane kadın şoförün bunu demiş olmasına bir anda o kadar takıldı ki benim sessiz kalışıma. Başladı şoförle dalaşmaya. Ya sizin ne böyle bir hakkınız var falan gibi. Ve ben hiç kelime etmedim ha. Ben sadece telefonu direkt kapattım. Oturdum. Kadın abi avukatmış. Başladı beni savunmaya yani ama ben hiçbir şey söylemiyorum ha. Senin böyle bir şey söylemeye ne hakkın var? Sabahtan akşama kadar konuşuyorsunuz burada telefonda. Çocuk 2 dakika konuşsa ne olacak? Ama nasıl böyle? Kafa açıyor kadın da yani beni savunuyor ama nasıl kafa açıyor? Ben yani o kadara ben gelemiyorum. Şoför zaten agresif. Nasıl agresif? Sinirli. Kim bilir kaçıncı defa aynı turu dönüyor minibüsle o gün ve kafası artık yerinde değil. Ve ben bunun farkındayım yani kendi yaptığı şeyin de farkında olacağını tahmin edebiliyorum. O da sabah telefonla konuşmuştur ve onun üstüne söylüyor. Fakat düzgün düşünemiyor ki o adam. Onunla yani mesela ona amcacım sen şimdi beni ne takıyorsun buradaki insanlar falan filan diye böyle gider yapmaya hiç gerek yok. O zaten ondan anlamaz çünkü kafası düzgün durumda değil. Fakat avukat teyze öyle bir yardırıyor ki üstüne. Başladılar bağırışmaya. Adam bir anda böyle duracak gibi oldu. Yavaşladı falan arkasına bağırırken. Hanımefendi dedim önemsemiyorum bu durumu merak etmeyin falan dedim. Aralarını yapmaya çalışıyorum ama. Uzun lafın kısası kadın işte herkesten özür diledi ve indi şeyden minibüsten. Benden de özür diledi işte kusura bakma senin de başını ağrıttım. Sen halbuki konuşmamayı tercih etmiştin. Yani laf söylememeyi tercih etmiştin. Dedim evet yani ben dedim İşten geldim ve çok yorgunum. Şoför bey çok agresif dedim ve şoför beyle aramda öyle bir sohbet geçmesini, bir diyalog kurmak hiç istemem dedim. Ve onun da benimle daha fazla diyalog kurmaması için dedim. Hemen kapattım dedim. Bu konuyu ne olur kapatalım dedim. Çünkü benim de başım kaldırmıyor. Hepimiz evimize gidelim ne olur dedim falan. Ama herkes böyle şey, çocuk haklı mucuk haklı diyorlar. Çünkü yani en sevmediğim olaylardan biri toplum içerisinde insanların birbirlerine bağırışması. Avrupa'da hiçbir zaman göremeyeceğin bir şey bu. Yani adeta zincirleme reaksiyon gibi. Neden biliyor musun? Mavi kart almaya gittim. Çok fazla sıra var. 200 kişi küçücük bir tane odanın içerisinde ve birbirleriyle konuşuyorlar. Yalnız memur kadın o kadar bağırıyor ki yani susun susun diye bağırıyor. Hem kadın haklı hem de bir yandan haksız çünkü bağırış şekli düzgün değil. Ama onu bir yandan haklı kılan da bir şey daha var. Çalışma sistemi çok yoğun, çok ağır. Mavi kartı dağıtan noktalar yeterli değil. Çok fazla istek, çok fazla işlem ve az çalışan var. Dolayısıyla kadının düzgün düşünememesi de normal. Bir yandan yaptığı şey de normal değil. Ama zincirleme reaksiyon diyorum ya, onun üstüne bir de benim yaşlarımdaki bir tane gencin çıkıp da ne bağırıyorsun lan kalk bir tane vur istersen diye bağırması da ayrı bir enteresan. Yani hepsi üst üste zincirleme reaksiyon gibi. Bunu çözmenin yolu çok daha derin olması lazım. Çünkü hani kadın kendini tutsa tutamaz. Oradaki çocuk eğitimi yok. Yani onun da medeni olmadığı belli. Kadının derdi başından aşkın. Ve onların kavgasını izlemek beni öyle tuhaf hissediyorum ki insanların böyle kavgalarını izlerken. Genelde hep şey oluyorum. Ben o kavga dönerken ona karışmayan, karışmayı çok isteyen, bu arada içimde var ya patlıyorum. Nasıl patlıyorum? Ama her saniye patlıyorum, herkese patlıyorum. Benle alakasız şeylere bile patlıyorum. Yani trafikte yaya olarak yürürken benimle alakası olmayan bir durumda yanlış bir hareket yapan bir sürücüye bile patlıyorum içimde. Yani ona bile bir bağırasım, ne bileyim arabasını arkadan bir taş atasım falan geliyor. Ama genelde hep kendimi tutan taraf oldum. Bunun artıları da var, eksileri de var. Artıları çok belli. İlk dakikadan karar vermediğim için daha sonra işe sinirim geçtikten sonra baktığımda yapılması gereken şeyin ne olduğunu çok daha iyi anlayabiliyorum. Diyorum ki şöyle yapmak daha doğruydu. Çünkü savaşmaktan fayda gelmez gibi bir kararı verebilmemin altında gelecekte kesin böyle derim diye ilk andan o ödüle odaklanarak hareket etmeye çalışıyorum. Mesela son bir örnek daha anlatayım bu konuyla alakalı. Bir arkadaşımla yine Kadıköy geç saatler metroya bineceğim. Kartımda para yok. Fakat para ne atarsan o giriyor ve para üstü vermediği için üzerimde de 50 lira olduğu için parayı bozdurmam lazım. Birine gittim, bozmadı. Bir büfe gibi bir yere. Ardından bir midyeci gördüm. Hem canım midye istedi hem istemedi. Ama dedim ki bir tane yiyeyim bari. En azından 50 lira bozulmuş olur. Yanımda da bir arkadaşım var. Tam bir tane midye alıyorum. 50 lirayı vereceğim. 50 lirayla beraber bir tane 20'lik geldi elime, tamam mı? Cüzdandan. Ve benim derdim yani 20'lik kalsın 50'yi de bozmuş olayım. Bu anlattığım hikaye de birkaç ay geçti üstünden. Uzun zamandan beri de podcast yapmıyorum. Tam da doğru anlatamıyor olabilirim. Arkadaşım şimdi dinlerken hatırlar. Ama elinin bozulmasına ihtiyacım olduğunu çok iyi hatırlıyorum ve bir 20'lik daha geldi. Midyeci 20'liği görüp 20'liği istedi. Ben dedim ki yani 50'yi vermek istiyorum. Çünkü elinin bozulmasına da ihtiyacım var derken abi adamın öyle bir tepkisi oldu ki arkadaşımla böyle karikatür karesi gibi kaldık yani gözlerimiz fal taşı gibi açıldı adama bakıyoruz. Adam bir anda bağırmaya başladı. Elindeki açtığı midyeyi attı falan. Sen bizi para bozdurma yeri mi zannettin tarzında böyle bir anda çıkış yaptı adam. Normal insanlar tam o dakikada çıkışa çıkışla karşılık veriyor. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer bir adam midyesini, açtığı midyesini, ekmek kapısı orası, açtığı midyesini yere mere atıyorsa orada ben şunu görürüm. Bak, canım çok sıkkın, yaptığın şeyin hafif doğru olmadığını düşünüyorum ama bu olaydan ötürü sabahtan beri yaşadığım bütün terslikleri sana aksedebilirim. Gel çarpışalım. Şimdi ben böyle bir şey istemiyorum. Ben çarpışmak istemiyorum midyeciyle. Çünkü ben onunla çarpışırsam onun kaybedeceği bir haftadan, bir aydan işte ne bileyim duruşmaya kadar gider bu. Orada birbirimizi sokakta birbirimize gireriz. Davacı oluruz vesaire. Nereye gider bilmem. Belki olmayız. Ama onun kaybedecekleriyle benim kaybedeceklerimin bir olmadığını düşünüyorum kesinlikle. Çünkü o bir hafta, iki hafta, artık bir ay midye satamayacaksa ben hayatıma yönelik, ileriye yönelik benim bir vizyonum var abi, kaybedemem bunu yani. Sinirimi yatıştırmak için vizyonumu kaybedemem. Bu demin de bahsetmedim. Eksi tarafı da şu, vizyonunu korurken psikolojinden oluyorsun çok fazla. Çünkü her şeyi içine atmış oluyorsun kendini tutarken. Ve orada da yaptığım şey aynen şu şekildeydi. Adam bana inanılmaz büyük bir çıkış yaptı ve ben kelime dahi cevap vermedim. Hani çıkışa çıkışla cevap verirler dedim ya. Kelime dahi etmedim. Sanki adam gözümün önünden silindi gibi sağa doğru bir anda devam ettim. Yürüdüm. 50 lirayı böyle çektim cüzdanımdan, koydum cüzdanımı cebime. Büfe, yandaki diğer büfeye doğru yürüdüm. Hiç diyalog bile kurmadım ve arkamdan şey yapıyor midyeci, bağırıyor yani. Benle hala iletişimde, anlatabiliyor muyum? Ve ben zerre umursamam. Artık o an baktım, dedim ki yani bu çarpışma mevzusunda adamın istediği çok açık. Birbirimize katabileceğimiz hiçbir şey yok. Onun bana katabileceği bir midye ve bozuk paraydı. Benim de ona katabileceğim midye başına ne kadar kazanıyorsun şerefsiz. Böyle söyleyince de birazcık burnu havada gibi gözükmek istemiyorum. Son zamanlarda çok egodan burnu havadalık mı desem. Yani bir yandan mütevazı olduğumu da düşünüyordum ama çok da canımı yaktılar. Hani kişiliğimle alakalı dedim ya, arkadaşlarım dalga geçiyor falan diye. Bundan dolayı çok hırpaladılar beni ve dikkat etmeye çalışıyorum. Bugün de yine eve otobüste dönerken, ki umarım siz de bunu otobüste falan dinliyorsunuzdur. Onun için Spotify ve iTunes'a atacağım bir bölüm olarak hazırlıyorum. Sırf yolda çok fazla internet gitmeden dinleyebilin diye. Neyse, o konuya geri döneceğim. Yolda gelirken çok sevdiğim bir komedyenin bir röportajını dinledim. Şimdi isim vermeyeyim, bilmiyorum şartlarını bu şeyin, platformun. Bir dağıtım aplikasyonu var, onun üzerinden iTunes ve Spotify'a gidiyor bölüm. Onu da tam okumadım, o yüzden şimdi isim vermeyeyim. İşte bir komedyenin röportajını dinliyorum ve çok sevdiğim bir komedyen olmasına rağmen röportajda ne kadar bu ego meselesine dikkat etmediğini fark ettim. Ve bir an son bir aydır, bir buçuk, iki aydır belki de ego meselesiyle ve mütevazılıkla alakalı davranışlarıma çok dikkat ettiğim için ve yeni bir işe girdim, orada da çok dikkat ediyorum. Hem kendimi ezdirmeden hem de mütevazı olmaya çalışıyorum ki podcast'imde bile çok becerebilmiş değilim. Nasıl olduğumu anlattım. Bunlar benim görüşlerim, kendimle alakalı görüşlerim. Ama bu egoistlikle alakalı değil. Yani mesela bir şey bir renktir ya, o renginin ne renk olduğunu söylersin. Ben de o kadarım. Mesela iyi yönümü bildiğim için belki de asıl sorun budur. Kendimle alakalı belki de insanların beni yanlış anlamasıyla boğuşmamın nedeni belki de budur. Kendi iyi yönlerimi iyi biliyorum. Kötü yönlerimi bildiğim kadar iyi yönümü de biliyorum ben. Mesela bugüne dek beni dinlemiş olan bir iki takipçim varsa onlar benim neyden anladığımı, neden anlamadığımı çok iyi bilirler. Çünkü ben bunu iyi lanse edebilirim. Anlamadığım bir şeyi anlıyor gibi yapmaktan nefret ederim. Bilmediğim topa girmekten çok korkarım ben. Ama bildiğim topa da girerken çekinmediğimden dolayı belki de insanlar beni yanlış anlıyor olabilir. Ve bu komedyende de şey durumunu sezdim. Hani ben birkaç aydır böyle kontrol etmeye çalışırken onun ne kadar kontrol etmediğini fark ettim ve bu bana bir rahatsızlık hissiyatı verdi gibi oldu. Ona karşı beslediğim sevgiyi biraz törpüler gibi oldu. Ve direkt kendimle alakalı o kadar korktum ki yani herkes bana böyle düşünüyorsa, şimdi de öyle yaptıysam mesela, size öyle yaptıysam, sevebileceğiniz biri tam olabilecekken, diyelim ki bu ilk bölümünüz, dinliyorsunuz ki iTunes ve Spotify'da ilk bölüm olması lazım. Diyelim ki YouTube'dan değil de buradan dinleyen ilk bölümünüz sizin, Düşün Geç Podcast'iniz ve adam kendi hakkında işte ben şöyleyim, ben böyleyim, hatta yanımda oturan kıza işte senin benim yanımda oturman senin için bir lütuf gibi bir cümle kuruyorum. Bu benim yanlış anlaşılmama çok fazla olanak sağlıyor ve arkadaş çevremde de aynı problemi yaşıyorum. Bildiğim bir konu hakkında konuşurken insanların beni yanlış anlamasını istemiyorum. Daha çok bildiğim konuya odaklanılsın isterdim açıkçası. Yani mesela bir şeyden bahsediyorsam, şu şöyle olur, böyle olur diyorsam, tecrübeyle sabit bir şekilde bunu söylüyor oluyorum ve istiyorum ki karşımdakinin de benim tecrübelerimle orantılı olarak bana güvensin istiyorum ama ne yazık ki onun yerine sonu sayıyla çok milyon tarzındaki tepkiyle karşılaşıyorum. Bu da benim insanlara bunu yapmamı, çok milyon dememi yol açıyor. Belki de dediğim bu zincirleme reaksiyon mevzusu burada da vardır, tam bilemiyorum, emin değilim. Ama dediğim gibi iyi bildiğim bazı şeyler var. Onlardan biri de kavga anına hemen mal vermemek, kavga anında karar vermemek. Bu benim çok az kavga etmeme yol açıyor. Çok uzun zaman oldu. Biriyle karşılıklı büyük bir tartışma yaşamadım. Böyle barışmalı çağrışmalı bir tartışma yaşamadım. Sebebi yaşayabileceğim çok andan geçtim. Emin olun çok fazla an yaşadım. Hatta hatırladığım son en büyük kavga çıkabilecek anda, yani parlayabileceğim, parlamak istediğim, bağırıp çağırıp etrafı dağıtmak istediğim anda içime saatlerce atıp o saatlerin sonunda sabaha karşı yağmurlu bir havada sokaktayken avaz avaz bağırdığımı hatırlıyorum. Yani hatta bağırmaktan, belki bu anıyı da sonra anlatırım size, yani olayın nasıl geliştiğini vesaire. Bağırmaktan şey olmuştu ya, başım dönmüştü ve çöp konteynerine tutunmuştum düşmemek için. Sokaktaki herkes beni duymuştur herhalde yani. Sokağın başına kadar duyulmuşumdur. Belki o an çıktığım evdeki insanlar da duymuştur, bilmiyorum. Ama yani onu içeride verebilirdim. O sesi içeride çok rahat çıkartabilirdim. Fakat daha sonra şu anda hala o geceyle uğraşıyor olabilirdim. O gecenin kalıntılarıyla uğraşıyor olabilirdim. O geceyi çok alabileceğim en düşük seviyedeki zararla atlattım. Tabii ki zarar aldım o geceden. Büyük zararlar aldım. Ama alacağım en düşük seviyedeki zararla o geceyi atlattım. Bunu size de tavsiye ediyorum. Yapması kolay bir şey değil. Hadi yap dediğimde yapılacak bir şey değil. Ki benim de her zaman yapabileceğimi düşünmüyorum. Benim de patlayacağım bir yer olacaktır ama elimden geldiğince yapacağım yani. Yapabildiğim kadar yapacağım. Bakalım nerede patlayacağım. Patlarsam da herhalde bir yerlerde söylüyor olurum. Anlatıyor olurum. Buraya kadar dinlediyseniz biraz da söylenmesi gereken bazı şeyleri söylemek isterim. Bunlardan bir tanesi, eğer bu podcast'i YouTube'da dinliyorsanız bilin ki iTunes ve Spotify'ı denedim anlattığım gibi, fakat olmadı. Eğer YouTube'da dinlemiyorsanız, iTunes ve Spotify'dan dinliyorsanız, 3-4 senedir podcast yapıyorum ve podcast'i YouTube gibi bir video platformu üzerinde yapmaya çalıştım. Bu da yeterince sık içerik üretmediğim ve birlikte çalıştığım insanların bazıları ile yıldızımız uyuşmadığı için başarısız ve durmuş bir sona ulaşmasını sağladı. iTunes ve Spotify'da yorum yok. Benim podcastlerde benim ödülüm yorumlardı. İnsanlarla iletişime geçmek için ve günlük tutmak amacıyla 3-4 sene podcast yaptım. Çok fazla podcast yapmadım. 50 kadar bölüm var. Bunların hepsini YouTube'dan dinleyebilirsiniz. Podcast Türkiye isimli bir YouTube kanalında, ki zaten Podcast Türkiye'de de buraya böyle bir podcast attığımı, yani Spotify'da çok karışmaya başladı, YouTube dışında böyle bir iş yaptığımı söylediğim ufak bir bilgilendirme podcast'i de olacaktır. 5 dakikalık, ona podcast der misin bilmiyorum ama. Sonuç olarak YouTube'da Düşün Geç Podcast yazarak 50'ye yakın bölüm bulabiliyorsun. Onları indirerek dinleyebilirsiniz. Benim belki de daha çocukluğum gibi, şu anda çocukluk olarak görüyorum. 3 sene önceki yaptığım hatalar var orada. Hissiyatlarım var. Yanlış konuşuyorum. Konuşmak istemediğim gibi konuşuyorum. Ve bir tane de dileğim var. Çok böyle altından kalkmaya çalışıyorum bu dileğin ama çok zor. Zorlanıyorum yani. Mazimi silmemek istiyorum. Yani konuştuğum şeylerin birçoğu ders aldım. Birçoğu da doğru aslında. Birçoğunun hala arkasındayım. Birçok düşüncem de değişti. Fakat hala orada duruyorlar ve onlara yorum geliyor. Yani bana hala mesela hiç düşünmediğim şekilde düşündüğümle alakalı yorumlar geliyor. Ya 3 sene önce bir şey demişim, yanlış bir şey söylemişim. Bununla alakalı bir nefret e-maili alıyorum. Ya da bir nefret yorumu alıyorum. Halbuki ben değişeli çok oldu. Aradan 3 sene geçti. Ama o benim mazim. Mazimi silmemek istiyorum. Çok zorlanıyorum silmemek için. Arkadaşlarım sildi çünkü. Biz birkaç kişi başlamıştık Podcast Türkiye kanalına. Hatta ondan önce 7 bölümlük bir kısmı sildim. Silmek istemiyordum aslında. Gizliye aldım ama aslında almak istemiyordum. Fakat karşı koyamadığım bir durum bu. Daha iyi olduğunu düşünerek yaptığın bir şey bu. Halbuki hiçbir zaman daha iyisi değiliz aslında. Zaman ilerledikçe sadece bakış açın değişiyor. Farklı biri oluyorsun. Daha iyi değil, daha farklı biri oluyorsun. Çünkü başkasına göre iyi olan bir şey sana göre iyi olmayabilir. İyilik kavramı, daha iyi, hani daha iyisi kavramı çok değişik olduğu için, insandan insana fark ettiği için, daha iyi oldum diye silmek değil, sadece hatalı olduğunu bildiğin şeyleri kapatmak istiyorsun. Ama şöyle düşünüyorum, eğer böyle düşünerek bir şeyleri kapatıyorsam şu anda yaptığım içeriğin bir manası yok yani. Otobüse bindiğimi biriyle kavga etmek istediğimi, etmediğimi falan söylüyorum. Bunu mesela 5 sene sonra benim için manasız bir yere gelebileceğini düşünerek o zaman bu içeriği hiç üretmemem lazım. İçerik üretmediğim zaman da kendimi bir tuhaf hissediyorum. Sanki üretmeye ihtiyacım varmış gibi. Gerçekten hiçbir şey kazandırmıyor bana. İletişim haricinde, insanlarla iletişim kurmak haricinde podcast yapmak hiçbir şey kazandırmıyor. Buna rağmen devamlı bir istek var içimde. Bunu da şimdi Spotify ve iTunes gibi bir yerde yorum yokken nasıl yapacağımı pek bilmiyorum. Tek aklıma gelen şey e-mail atmanız. Yani geri dönüş yapmanız çok iyi olabilir. Bunu yaptıkça oturtabileceğimi düşünüyorum. Belki yorum yapabileceğiniz bir yer bulurum. Belki sizi kullandığım aplikasyona yönlendiririm. Bu aplikasyonda yorum yapma, hatta sesli yorum yapma şeyleri bile var. Saniyesinde konuşarak yorum yapma. Hatta donation bile var. Bağış yapabiliyorsun. Belki bir yerlere varırsa öyle bir şeyler de olabilir. Benim böyle beklentilerim yok şu anda ama belki diyorum, olursa ne ala. Daha fazla yaparım. Çünkü öyle bir şeyim var, sıkıntım var. Hatta bir de üstüne şu anda çalışıyorum. Eskiden düzenli bir işim yokken, freelance ve okul devam ediyorken zaman bulamayıp yapamıyordum. Bu beni ne kadar gaza gelirim, yaparım bilmiyorum. iTunes ve Spotify'da Düşün Geç Podcast bölüm 1 olarak senelerce durabilir. Bu tamamıyla insanların bana atacağı e-maillere bağlı ya da yorumlara, tepkilerine. Umarım güzel bir yere gelir ve şunu da uyarmam gerekiyor. Daha önce çok deneme yaptım birçok konuyla alakalı. Vol 1 yaptım ve istediğim geri dönüşü alamayınca durdum yani. Boşu boşuna zorlamam hiçbir şeyi. Bunu da boşu boşuna zorlayacağımı zannetmiyorum. Canım isterse yaparım. Canınız isterse daha doğrusu yaparım. Yani beraber canımız isterse, aynen en doğrusu bu oldu. Canımız isterse yaparım. Ve anlatabileceğim daha birçok güzel şey olduğunu düşünüyorum. E-mail nasıl atabilirsiniz? Bunu söyleyeyim. mail@düşüngeç.com'a alıcı olarak gönderirseniz bana ulaşıyor. Düşüngeci Türkçe karakter kullanmadan Dusungeç yazarsanız ve mail, zaten bildiğiniz mail yazıyorsunuz. @ koyuyorsunuz arkasına. Dusungeç.com yazıyorsunuz. Yorum yaparsanız o şekilde benim için bayağı güzel olabilir. Ya da YouTube'dan herhangi bir yere, bilmiyorum. Facebook'tan, oradan buradan. Düşüngeç yazdığın zaman zaten Google'a ben çıkıyorum. Şimdilik ilk bölüm bu kadar. Bir sonraki bölüm olursa görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.